Ayrım 14, sayfa 165. Mayıyalı. Sabahtan akşama kadar boğazı bir baştan bir başa gezerek, vapurla iskele iskele dolaşarak, işte hayatının işe yarayan kısmını geçirmiş, şimdi arkasında boş bir mazi, önünde yine boş bir istikbaliye hayatının tek bir teranesine tercüman olmaktan usanan sarı boruya, ara sıra tekarrüp ederdi. Şimdi ne kadar oluyor? 20 sene. Bu 20 senenin içinde 20 günlük vukuat yoktu. Aman ya Rabbi. Bu uzun seneler şuradıkça nasıl geçmişti? Evvelleri bundan o kadar sıkılmamıştı. Zaten o hiçbir zaman kendisi için adi hayatın fevkinde bir şey tasavvur etmemişti. Ta çocukluğundan beri zevkleri sade, emelleri ufak idi. Mektepte derslerine çalışırken yalnız mektepte bulunmak derslere çalışmak icap ettirir diye basit ve mücmel bir fikri rehber edinmişti. Hatta mektepten çıktıktan sonra bile hülya sahibi olmamak neticesiyle mecrasını tebdile lüzum görülmemiş tesadüflerin hizmetiyle meslekinin istikametine bir inhiraf getirerek bir küçük kayıtsızlıkla hayatının bütün cereyanını tebdil etmiş, böylece İstanbul'un seyyar parçalarına benzeyen bu vapurlardan birine mıhlanıvermiş idi. İlk önce Üsküdar'a, Salacak'a, Harem'e gider gelirdi. Kabataş'a, Beşiktaş'a da uğrardı. Fakat belki birinci emel olarak o zaman asıl hevesi Boğaziçi seferleriydi. Bu emel hasıl oluncaya kadar epeyce sıkılmış idi. O da vücut bulunca artık emel edinecek bir şey kalmadığı için sıkılmaya da sebep kalmamıştı. Hatta kendisini mesut buluyordu. Ufak tefek tebeddüllerden başka hayatın münferit cereyanını sabahleyin yeni mahalle iskelesinden kalkmak, bütün Rumeli sahillerini birer birer selamlayarak köprüye gelmek, sonra hemen yine hareket ederek Anadolu kıyısını takip ede ede sabahtan akşama kadar boğazı aşağı yukarı inip çıkmaktan ibaret idi. Kendi kendisine "Ah ne iyi, ebedi bir seyran" derdi. Bu seyrandan eğlenirdi. Hissetmek isterdi ki devam eden eğlenceler kadar can sıkacak şey yoktur. İki sefer arasında bir fasıladan istifade ederek ya Galata'ya gider, yetişememek korkusu ile heyecanla avdet eder ya köprü kahvelerinden birine sokularak tavla oynardı. Eğlenceleri hemen bunlardan ibaretti. Fakat pek az zaman sonra bunlarla iktifa edememeye başladı. Artık bu hayat yavaş yavaş bir azap hükmünü almaya başlamıştı. Baharları biraz dirilir gibi olurdu. Etrafından boğazın yeşil tepeleri, taze güneşin altında mütebessim binaları geçerken, kendinde bir teceddüt vukuunu tevehüm eder, şu etrafında sallanarak koşan ağaçların taze usaresine benzer bir şeyin damarlarında da ihtizazını duyardı. Fakat yazın, kışın takati sönerdi. Yazın, mesela bir cuma günü, bütün teferrüce çıkmış halkı Masar Burnu'na götürürken, onda da şu vapur burada kendi haline bırakarak onlarla beraber çıkıp gitmek için şiddet bir arzu uyanırdı. Evet, gitmek, bir parça hayatının kendisine ait bir şey olduğunu hissetmek için bu vapurdan kaçmak isterdi. O arabalardan birini atlayarak gidip mesela çırçır suyunda bir ağacın altına oturmak, hararetten yanan ciğerlerini o berrak serin su ile biraz serinlendirerek, güneş altında bunalan beynini bir parça dinlendirerek, bir Hicaz faslı dinlemek için mukavemet edilemez bir ihtiyaç duyardı. Fakat bu mümkün değildi. Parmaklığa dayanarak bir tehalük ile çıkan çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek alayına gıpta ile bakar, iskelede rıhtımda onların uzaklaştıklarını seyreder, bu seyranı hayalinde ikmale çalışır, sonra vaktinde avdet seferini yapamayacağından korkarak, acelesinden yerinde tepinir, bağırır, kızar, nihayet sinirli bir hareketle düdüğünün ipini asılarak çeker, bu tenezzüh yerini, havayı hançerleyen bir feryat ile yırtarak nasibi olmayan şu alemden bir an evvel uzaklanmak için kaçardı. Yine kaçmak, gidip başkalarını alarak getirmek, Her uğranılan yerde bu acı düdük feryatları ile kendisine ait olmayan seyranlara davet ederek yine çıkmak, yine inmek, sonra bütün o yüzlerce, binlerce taşınan halk serin ağaç altlarında soğuk sularla kanlarını tazelerken köprüde, çinko kaplı sıcak kahvede tavla oynamak lazım gelirdi. Ve bu böyle işte 20 seneden beri devam ediyordu. Kışın tipiler, yağmurlar, rüzgarlar başının üstünde dönerken hemen oracıkta donu vermek, ölü vermek arzularını duyardı. Bir dolu mangal, bir sıcak oda, bir yün örtü, kaynar bir çay. Burada ısınmak için ayaklarını yere vurdukça bunları düşünürdü. Bir vakitler hiç olmazsa bu takat kıran mesai günlerini bitirdikten sonra geceleri bunları bulacak bir ev vardı. O zaman annesiyle kız kardeşini yeni mahalleye getirmiş, orada bir küçük eve yerleştirmişti. Her akşam son seferini bitirdikten sonra eve koşar, orada ruhunu ve fikrini dinlendirirdi. Ah, o mesut aile saatleri! Şimdi ondan ne kadar uzak ve ona ne kadar muhtaç idi. O zaman teyehülden bahsolundukça garip bir inat ile reddeder, muhalefet için türlü boş sebepler bulurdu. Bir vakit kardeşini mani gösterdi. İşi onun izdivacından sonraya talik etti. Nihayet onu bir istihkam zabitine vererek annesiyle beraber göndermeye mecbur olduktan sonra aile hayatından da nefsini mahrum etmeye muvaffak olabileceğine zahip olmuş idi. Lakin vapurun karanlık, dar bir köşesinde biri birinin aynı geceler tevali ettikçe bu zihapta aldandığını anlamak gecikmedi. Fakat bilinemez nasıl bir ihmal ile bir aile teşkili tasavvur ve ihtiyacını daima ertesi güne talik ede ede bir gün fark etmişti ki saçları ağarmış. Kendi kendisine bundan sonra izdivaç diye eğlenerek güler, omuzlarını silkerdi. Fakat her gün Karadeniz boğazına geldikçe ciğerleri bir aile ocağının saadet havasını arayarak şişer. İşte şu boğazdan ötede, ta uzaklarda, annesinden ruhuna bir tesliyet rayhası getirecek rüzgar nefasını beklerdi. Lakin artık başka bir çare bulmuş idi. Şimdi onlar gittikten sonra yavaş yavaş başlayarak nihayet büsbütün galebe çalan bir itiyad ile her akşam vapurdan eve gidiyor, vehmiyle meyhanelerden birine gider, gecenin karartısı içinde uyumaya başlayan denize boş bir nazarla bakarak, tehi bir dima ile düşünmeyerek, yalnız iştahlıca yemek, derince uyuyabilmek için, gözleri bulanıncaya kadar içtikten sonra vapura gider, yatağının içinde rüyasız uyurdu. Fakat şimdi onun yalnız gündüzlere mahsus bir rüyası vardı. Bu hülyadan nasipsiz dimada, kalbini dünyada kimseye tevdi edememek mecburiyetiyle boş hayatının üzerine kardan bir kefen çeken yalnızlık, yavaş yavaş muharip tesirini icra ederek onu gittikçe sükut ve melale sevk etmiş, artık söylenebilecek lakırdıların lüzumsuzluğunu göre göre hiçbir şey söylememeye alıştırmış idi. Arkadaşlarıyla bir beraber bulununca lakırdı etmez olmuş idi. Kaptan ile muhasabat etmek memnudur levhasını boynuna asarak gezse bile tacip olunamazdı. O, bu tesirin terakkisini görmemiş, anlamamış idi. Çünkü nefsini tahliyle bile üşeniyordu. Fakat 20 sene süren bu boş hayat içinde bir gün serseri bir rüzgar ile gelmiş tohumdan bir çölün içinde yetişen narin bir çiçek şeklinde işte o rüya uyanıvermişti. Bu rüya mayi boyalı bir yalıydı. Küçük fakat zarif, pencerelerinin yeşil pancurları ile şehnişinin oyma tahtadan kenarları ile çatısından sarkan nazik oymalarla oracıkta bir demet çiçekten heyti ile duran hoş bir yalıydı. Bir gün yine Karadeniz boğazından annesine selam gönderen bir nazarla bakarak köprüye her vakitten ziyade bir keselan ile avdet ederken onu görmüştü. Birdenbire taaccüp etmişti. Bu yalıyı yeni yapılmış bir şey zannetti. O, bugün şu bir dakikalık nazarı isabeti içinde o kadar latif bir saadet yuvası şeklinde görünmüştü ki, her vakit önünden geçtiği halde Bugün duyduğu hissi daha evvel duymamış olmasına ihtimal veremiyordu. Kalbinde birden o zamana kadar hissedilemeyerek geçen tesiratın bir inkişafiyle bir emel uyandı. Bu yalı kendisinin olsa, böyle makineye verilen iki emir, çımacılara yukarıdan fırlatılan bir yığın tekdir arasında doğuveren bu emeli hayalinde takip etti. Ve birinci defa olarak bu adam hülya kurmuş oldu. Evet, boyalı kendisinin olsa, bir rüyet hayali içinde kendisini orada yazın sarmaşıkları arasında kaybolması lazım gelen şehinşinin kenarında, arkasında yalnız gömleğiyle başında ince bir takkiyle, ayaklarında terliklerle, keten bezinden açılır kapanır bir sandalyeye yaslanmış gördü. Sonra onu gördü. Onun ismini bilmiyordu. O ki bu rüyayı kendisiyle paylaşacaktı. Hatta ona zihninde bir sima bile tertip etmiyordu. Bir kadın, kendisini sevecek bir kadın kalbi. Ancak o kadar. Bu rüyayı bulduktan sonra böyle kendisini seven bir kalbe ihtiyacının şiddetini birden anlamış idi. Buna bir de çocuk ilave ediyordu. Hatta bunun teferruatını da düşünüyordu. Çocuğun saçları derin kırpılmış olacaktı. Buna merakı vardı. Çocuk tombalak 8 yaşlarında bir herif olacaktı. Hayır, olmuş bulunacaktı. Madem ki bu rüyanın husulü artık mümkün değildi, hep olsa demiyor, olmuş olsaydı diyordu. Fakat ne ehemmiyeti var? Mesele rüyanın tahakkunda değildi. Artık her seferinde oradan geçerken bir tebessümle bu mai yalıya bakarak rüyasını yaşardı. Bütün aşağı yukarı inip çıkarken bu rüyayı takip ederek ve bunun maziye veya istikbale nispetini karıştırarak 45 yaşında olduğunu, hayatında bundan sonra dolmak mümkün olmayan bir boşluk bulunduğunu unutur. Seri bir tarh ameliyesiyle mazisinden 20 seneyi hafz ederek geçmiş hayatını tekrar bir rüya ile yaşamaya başlardı. Öyle zamanlar olurdu ki bu hülya binasını mamur olarak kurmak için makul bir esas icadını çalışırdı. Bu yalıyı mesela 1.000 liraya alacaktı. Bu parayı maaşlarından biriktirmek için hesap yapardı. Ayda 4 lira kadar artırmak mümkün olsa senede hemen 50 lira edecek. Şu halde 1.000 lira için 20 sene beklenecek. Bu neticeye gelince hesaba inanamazdı. 1.000 kere tekrar ettiği bu hesabı bir daha yapar, gözlerini yumarak, parmaklarının ihanesine müracaat ederek tekrar düşünürdü. 20 sene. Demek bütün burada geçen hayat yine böyle geçmiş olmalıydı ki 1.000 lira istihsal edilmiş olsun. O zaman hülyayı değiştirir, esası bozar, başka şeyler icat eder, evvelce icat olunmuş bir şeyi beğenmez, onu bırakır. Diğer birini bulmakta zorluk çeker. Çaresiz kalınca evvelden bulunmuş sebeplerden feragat eder. Hülyaya yine mefruz bir noktadan başlardı. Aman ya Rabbi, bir saadet hülyası kurmak bile insanlar için böyle zor muydu? 1.000 lirayı mevcut farz ederek, fakat bu noksan kalbinde fena bir tesir bırakırdı. Bu mai yalıyı alırdı. Kendisi yine böyle bir adam olacaktı. Yüksek şeyler düşünmeye hafsalı kifayet etmezdi. Ya böyle ya buna yakın bir şey. Önce asıl ehemmiyete şayan olan şey bu mai yalıydı. Kendisini unuturdu. Kendisi ne olursa olsun fakat bu mai yalı herhalde mevcut olmalıydı. Daha sonra o kadınla o çocuk. Ah, onları nasıl sevecekti. Karısıyla beraber geceleri rıhtımda mehtaba çıkacaklardı. Karısının zarif bir yeldirmesi, başında ipekten ince bir örtüsü olacaktı. Hatta çocuğu da beraber alacaklardı. Gecenin rutubetinden nezle olmasın ihtiyatı ile çocuğa bir başlık giydirmek lüzumunu bile düşünüyordu. Kendisinin elinde bir kamçı olacak, bir fino köpeği idare eder gibi o maskarayı arkasından bu kamçının mini mini temasları ile denize yaklaşmaktan men ederek öyle ayın altında yürüyeceklerdi. Bir gün büyük dere seyranında böyle bir frenge tesadüf etmiş idi de ne kadar hoşuna gitmişti. Gecenin latif sükunu içinde onlarla gezerken kalbi nasıl muhabbetle dolacak ve ne kadar mesut olacaktı. Onlar da kendisini seveceklerdi. Hatta sevilmek lezzetini tamamıyla hissetmek için bu rüyaya bir de hastalık ilave ederdi. Bir vakit o hasta olmuş idi de çimacının elinde kalmış idi. Lakin o zaman ona karısı bakmış olacaktı. Yatağının başında bekleyecek, gözlerini açsa o da uyanarak koşacaktı. Çocuk bile babasını yatıyor gördükçe odanın içinde ağlamaya vesile bulmak için huysuzluklar çıkaracaktı. Sonra babasının yatağına tırmanarak yanına sokulacak, babam iyi olsun diye yanında uyuyacağım fikriyle mini mini başını onun yüzüne yanaştırarak içini çeke çeke uyuyacaktı. Ah, o bunların arasında bu hastalıktan ne mesut olacak. 20 sene boş geçen bir hayattan sonra bir soğuk günde artık yorgun vücudunu dinlendirecek bir yatak bulmak ihtiyacının her vakitten ziyade meydana çıktığı bir zamanda başlayan bu rüya birden o kadar kuvvet kesbetmiş oldu ki doldurulmaya muhtaç olan geçmiş hayatı bununla dolu vermiş idi. Bu rüyanın istikbale değil maziye ait olduğunu bilirdi. Onun için mültezem bir his galetiyle hep 20 sene evveler icat ederek başlardı ve adeta bunu vücut bulmuş farz ederek mahiyetini eşmekten ihtina ile nefsini men eylediği bir gaflet ile bu rüyanın içine girerek yaşadıkça daha yaşamak için kuvvet bulurdu. Bütün bu kışı onu her geçişinde görmekle, seyretmekle, sonra hülyasını tekrar tekrar başlayıp süslemekle geçirirdi. Kapalı pancurlarından meskun olmadığı anlaşılan bu mai yalıda onun emelinden başka bir kimsenin bulunmaması hakikat vehmini takviye ediyordu. Ona baktıkça gülümseyerek benim yalı, benim mai yalı derdi. Hatta bahar gelince havalar biraz daha ısınsa ailesiyle beraber o rüyasının karısıyla çocuğuyla beraber buraya geçeceklermişçesine kalbinde yaz için bir intizar bile vardı. Sonra birden kendi kendisine güler, düdüğünün ipine asılarak acı bir feryat ile mayalıdan uzaklanır giderdi. Nihayet bir gün yaz mukaddemesine tesadüf eden fakat Nisan havasının bir dönekliğiyle Ağustos sıcaklarına nazire yapan bir günde akşam seferini icra edecekti. Sabahtan beri köprüden Boğaziçi'nin sonlarına kadar her gün aynı ittirad ile tekerrür eden seferlerin artık bu sonuncusu olacaktı. Bugün her vakitten ziyade yorulmuş idi. Hava bati, Karadeniz boğazından püsküren serince havada bile bugün güneşin kızgın harareti altında bunalan beynine, yanan ciğerlerine inşirah verecek kuvvet yoktu. Artık bu sonsuz seferlerden bugün her vakitten ziyade hissediyordu ki bıkmış, usanmış idi. Birden bir ses ismini çağırdı. O başını çevirdi. Kendisine gülerek "Tanıyamadınız mı?" deniyordu. O tanıyamıyordu. Fakat ihtiyat ederek menfi cevap vermekte de acele etmiyor. Bu Bahriye Miralayına, kordonlarına, mütebessim çehresine, mesut heyetine, hatıralarını kazıyarak uzun uzun bakıyordu. Sonra birden tahattür etti. Bu eski mektep arkadaşını tanıdı. Senelerin ilave ettiği şeylerden onu tecrit ederek bu heyetin içinden o eski refik simasını çıkardı. O vakit ellerine sarıldı. Ayakta görüştüler. Onun anlatacak bir şeyi yoktu. İşte böyle, ben buradayım. Hep o eski hal, diyordu. Refikine de sormuyordu. Ne lüzumu var? İşte görmüyor muydu? Onun saadetinin yanında kendi hayatının hüsranı daha ziyade meydana çıkmış gibiydi. Bu gençlik refikini tekrar görmekten memnuniyetle beraber kalbinde gizli bir eza vardı ki onu görmemiş olmayı tercih ettiriyordu. Ona ehemmiyetten ari şeyler sordu. Hep böyle eski şeylerden, mektep hatıralarından bahsediyorlardı. Fakat bahs ilerledikçe o artık daha ziyade sıkılıyor. Bu musahabenin bir an evvel bitmesine intizar ediyordu. Bir aralık iyice sahile yanaşarak vapurun dalgaları rıhtıma püskürürken o rüyasının mai yalısını tahattür etti. Başını çevirdi. Fakat bu defa gördüğü şey her zamankinden başka bir şeydi. İşte o rüyasının karısı ile çocuğu şimdi yeşillenen sarmaşıkların arasında şehinşinin kenarına dayanmış bakıyorlardı. Şimşek şeklinde geçen bir vehm ile rüyasını tahakkuk etmiş zannetti. Sonra birden kadının dönerek çocuğa bir şey söylediğini, çocuğun vapura bakarak elini salladığını gördü. Ve bu selam kendisineydi. Evet, kendisine bakıyorlardı. Sonra birden bu hülya rüyeti içinde eski Refiki'nin sesini işitti. O, "Buraya çıkıyorum, müsaadenizle yine görüşürüz," diyordu. O zaman hakikati anladı. Kalbinde bir şey kırıldı. O, mai yalıyı göstererek, "İşte burasını aldık," diyordu. Evet, fakat orasını almakla onun hayatının biricik ziyneti olan rüyayı almışlar, onu çalmışlardı. Bu defa semaları yırtmak isteyen bir düdük feryadıyla sanki rüyasının son nefesini verdi. Ve bundan sonra her vakit oradan geçerken göğsü kabararak mai yalıya bakmamak için başını çevirirdi.